Ayrım 5, sayfa 33. Dinliyorsun değil mi? Diye sordu. Evet anlamında başımı salladım. Bu karma karışık sözcükler beni daha da heyecanlandırmıştı. Her biri gökte parıldayarak kayan yıldızları andıran bu sözcükleri tıpkı şarkılarda olduğu gibi yeniden sıraya koymak için dayanılmaz bir çaba harcıyordum. Karanlık basınca Ludmilla'nın kanı çekilmiş eli kitabı aşağı indirdi. Ne güzel değil mi? Dediğim kadar yok muymuş? O günden sonra hep hamamın aralığında oturmaya başladık. Neyse ki Ludmilla bir süre sonra kamçadaklı kız sevdasından vazgeçti. Bitip tükenmek bilmeyen bu öyküde neler olup bittiğini sorsa söyleyemezdim. Gerçekten de bitmek bilmiyordu. Okumaya başladığımız ikinci bölümden sonra bir üçüncü bölüm daha vardı. Ludmilla dördüncü bir bölümün daha olduğunu söyledi. En çok yağmurlu günler hoşumuza gidiyordu. Tabii eğer cumartesilere rastlamazsa. Çünkü cumartesi günleri hamam yanardı. Hava yağmurlu olunca kimse dışarı çıkmaz. Bizim sığındığımız karanlık aralığa uğrayan olmazdı. Yakalanacağız diye Ludmilla'nın ödü kopardı. Yakalanırsak ne düşünürler biliyor musun? Derdi usulca. Ne düşüneceklerini bildiğim için ben de korkardım. Oracıkta saatler boyu oturur, çene çalardık. Ben kimi zaman büyükannemin masallarını anlatırdım. Ludmilla da Medvedica ırmağı kenarındaki Kazakların yaşantısını anlatırdı. Orası öyle güzeldir ki ah diye içini çekerdi. Burası da bir şey mi? Burada yaşasa yoksullar yaşar. Büyüyünce ne yapıp edip Medvedica ırmağını görmeye aklıma koydum. Bir süre sonra hamamın aralığında oturmamıza gerek kalmadı. Ludmilla'nın annesi bir kürkçünün yanında çalışmaya başlamıştı. Evden erken ayrılıyordu. Kız kardeşi okula gidiyor, abi ise kiremit fabrikasında çalışıyordu. Yağmurlu havalarda evine gider, kızın yemek pişirmesine, evi toplamasına, ortalığı silip süpürmesine yardım ederdim. Seninle tıpkı karı koca gibiyiz diyerek gülerdik. Yalnızca ayrı yatıyoruz. Aslında bakacak olursan karı kocadan da öteyiz. Çünkü hangi koca karısına yardım eder? Param olduğunda şeker alırdım. Çay demleyip içerdik. Ama hemen ardından semaveri soğuk suyla soğuturduk. Çaçaron annesi anlayabilirdi çünkü. Ara sıra büyükannem de gelirdi. Dantel örerken ya da dikiş dikerken olağanüstü güzel masallar anlatırdı. Büyük babamın kente gittiği zamanlarda ise Ludmilla bize gelirdi. Vur patlasın, çal oynasın, eğlenirdik. Büyükannem, keyfimiz yerinde değil mi? Derdi. Gül gibi geçinip gidiyoruz işte. Kime ne? Dostluğumuzu pekiştirdi. Bir erkekle kız çocuğunun arkadaş olması çok iyidir. Yalnız ipin ucunu kaçırmamak koşuluyla. İpin ucunu kaçırmanın ne demek olduğunu yolunca yordamınca açıkladı. Tatlı ve inandırıcı konuşuyordu. Çok iyi anlamıştım. Açmadan çiçeklere dokunulmamalıydı. Yoksa ne kokarlardı ne de meyve verirlerdi. İpin ucunu kaçırmaya hiç de istekli değildim. Yine de Ludmilla ile ben konuşulmadan üstün körü geçiştirilen konulardan söz etmekten geri durmuyorduk. Hiç kuşkusuz ancak yeri ve sırası geldiğinde konuşuyorduk. Çünkü iki cins arasındaki ilişkiler sık sık gözümüzün önünde olup bitiyor ve bu bizde rahatsızlık uyandırıyordu. Ludmilla'nın babası 40 yaşlarında, kıvırcık saçlı, gür kaşlarını övüngen bir edayla sürekli oynatan yakışıklı bir adamdı. Yadırganacak kadar suskundu. Ağzından tek laf çıktığını hiç görmedim. Çocuklarını severken dilsizler gibi garip homurtular çıkarırdı. Dahası karısını bile tek laf etmeden sessizce döverdi. Tatil günleri akşam oldu mu mavi gömleği, külot pantolonu, gıcır gıcır çizmeleri ve boyuna astığı armonikasıyla kapıda boy gösterirdi. Orada öylece asker gibi hazır olda dikilirdi. İşte o zaman geçit töreni başlardı. Kadınlarla genç kızlar gözlerinin ucuyla çekingence ya da aç gözlerle doğrudan doğruya Yevseyenko'ya bakarak ördek sürüsü gibi birbiri ardınca geçmeye başlarlardı. Yevseyenko da Kara gözlerindeki çapkın bakışlarla önünden gelip geçenleri inceden inceye süzerdi. Gözlerin bu suskun konuşmasında, kadınların erkeğin karşısındaki bu teslimiyet dolu davranışlarında hiç de hoş olmayan, iğrenç, köpeksi bir hava vardı. Hani erkek şöyle bir elini sallasa, hangi kadın olursa olsun hemen oracığa, kumların üzerine yatmaya çoktan razı gibiydi. Ludmila'nın annesi, "Bak hele, yine azgınlığı tuttu bizim tekenin, arsız herif," diye söylenirdi. Uzun boylu, sıska, karı kuru suratlı bir kadındı. Tifüsten sonra kırpılmış saçlarıyla eski bir süpürgeye benziyordu. Yanında oturan Ludmilla, annesinin dikkatini başka yere çekmeye çalışır, gelişi güzel laflar ederdi. Annesi gözlerini devirerek, "Rahat bırak beni, hasba," diye azarlardı. Açık renkli, durgun, çekik, doğal gözleri sonsuza kadar orada kalacakmışçasına bir noktaya dikilir kalırdı. Ludmilla, "Kızma anne, büyütecek ne var bunda?" derdi. "Hem bak hasırcının karısına nasıl da giyinip kuşanmış." Annesi hasırcının iri yarı dul karısına dik dik bakar, ağlamaklı bir acımasızlıkla, "Siz üçünüz olmasaydınız ben ondan daha iyi giyinip kuşanırdım," diye yanıt verirdi. "Siz beni yiyip bitirdiniz, canıma yettiniz." Dul kadın küçük bir evi andırırdı. Göğsü balkon gibi öne çıkmıştı. Yeşil bir başörtüsüyle çevrelenen kırmızı yüzü, akşam güneşini yansıtan çatı penceresine benziyordu. Yevseyenko armonikasını göğsüne yerleştirir, çalmaya başlardı. Sokaktaki çocuklar çalgıcının başına üşüşür, oturdukları yerden büyük bir beğeniyle kulak kesilirlerdi. Yevseyenko'nun karısı, "Dur hele, boyu devrilesi, başına bir gelecek var ya, bakalım," diye söylenirdi. Yevseyenko karşılık verme tenezzülünde bulunmadan yan yan bakardı karısına. Hasırcının dul karısı Klistov'un dükkanı önündeki sıraya taş gibi oturur, başı göğsünde çalgıcıyı dinlerdi. Mezarlığın ötesindeki kırlar batmakta olan güneşin ışıklarıyla kızarmıştı. Sokakta rengarenk giyinmiş bir çocuk seli rüzgar gibi dört bir yana savruluyordu. Hava ağır ve iç bayıltıcıydı. Gün boyunca ısınmış kumlardan yoğun bir koku yükseliyordu. Kesim evinin tatlımsı, güçlü kokusu kendini hemen belli ediyordu. Dericilerin bulunduğu yerdense ekşi, keskin bir koku geliyordu. Kadınların çene yarıştırmaları, ayaşların bağırtıları, çocukların ciyaklamaları, armonikanın tınlayışları hepsi ama hepsi birbirine karışarak uğulduyordu. Dünya soluk soluğaydı sanki. Her şey kaba ve açık bir biçimde bu hayvansı, bu utanmasız, bu karanlık yaşantıya güçlü bir umut duygusu veriyordu. Yaşam var gücüyle akacağı, kendini göstereceği bir yol arıyordu. Bu hayhuy arasında kimi zaman insanı can evinden vuran korkunç sözler edilirdi. Bu sözler sonsuza dek belleklere kazınabilirdi. Toplu halde dayak olmaz, adamı sırayla dövmeli. Biz kendimize acımazsak bize kim acır? Tanrı kadınları eğlenmek için mi yaratmış yoksa? Gece bastırmak üzereydi, ortalık serinledi. Gürültü kesildi, gölgelerde sarmalanan ahşap evler şişerek genişledi. Çocuklar uyumaya, evlerine gittiler. Kimileri ise parmaklıkların orada, annelerinin kucağında ya da ayakları dibinde uykuya daldılar. Biraz daha büyük olan çocuklar geceleri daha uslu ve daha terbiyeli oldular. Yevseyenko kaşla göz arasında kayıplara karıştı. Hasırcının karısı da ortalıkta görünmüyordu. Uzaktan, mezarlığın ötesinden armonikanın tok sesi geliyordu. Ludmilla'nın annesi bir kedi gibi sırtını kamburlaştırarak sıranın üzerinde tor topu olurdu. Büyük annem ebelik ve çöp çatanlık yapan, erkeklerinki gibi dümdüz göğsünde altın kurtarma madalyası taşıyan, burnu ördek gagasına benzeyen iri yarı komşu kadına çay içmeye gitti. Büyücü sandıkları bu kadından herkes çekinirdi. Söylediklerine göre bir albayın hasta karısıyla üç çocuğunu yangından kurtarmıştı. Büyük annemle araları iyiydi. Sokakta karşılaşınca ta uzaktan içtenlikle gülümserlerdi birbirlerine. Kostroma ve ben kapı önündeki sırada Ludmilla ile oturuyorduk. Çurka, Ludmilla'nın abine meydan okudu. Alt alta üst üste birbirlerine girmiş, yerlerde boğuşup duruyorlardı. Ludmilla korku içinde, ''Ayrılın artık!'' diye bağırdı. Kostroma, kara gözlerini Ludmilla'ya dikmiş, kurnaz bakışlı, adı kötüye çıkmış ufak tefek yaşlı avcı Kalin'den söz ediyordu. Dediğine göre adam geçenlerde ölmüş. Ama onu mezarlığa gömmek yerine tabutunu diğer mezarlardan daha uzak bir yere öylece bırakmışlar. Siyah tabut yüksek bir ayaklığın üzerindeymiş. Tabutun beyaz kapağı üzerinde haç, mızrak, sopa ve iki de kemik resmi varmış. Yaşlı adam gece olup da karanlık çökünce tabutundan kalkıyor, ilk horoz ötene dek bir şeyler ararcasına mezarlıkta dolaşıyormuş. Ludmilla, ''Ne olur böyle korkunç şeyler anlatma.'' diye yalvardı. O sırada kendini Ludmilla'nın abinden kurtarmaya çalışan Çurka, ''Bırak!'' dedi. Sonra Kostroma'ya dönerek alaycı bir tavırla, ''Niye palavra sıkıyorsun? Gözlerimle gördüm. Tabutu gömdüler. Yalnızca dikilecek taşın yerini açıkta bıraktılar. Geceleri hayaleti dolaşıyormuş. Püh! Sarhoş demircinin kuyruklu yalanları bunlar.'' Kostroma yüzüne bile bakmadan öfkeyle ''Öyleyse gidip mezarlıkta bir gece geçir de görelim.'' diye meydan okudu. Tartışmaya başladılar. Ludmilla kaygıyla başını sallayarak annesine döndü. ''Ölüler geceleri dolaşır mı anne?'' Annesi hiç duraksamadan cevabı yapıştırdı. ''Dolaşırlar.'' Esnafın 20 yaşlarındaki tombul, al yanaklı oğlu Valyok çıka geldi ve tartışmaya o da katıldı. Kim sabaha kadar mezarlıkta yatarsa benden ona 20 kapik, 10 da sigara dedi. Ama kim tabanları yağlarsa kulağını çekerim. Nasıl var mısınız? Herkes suspus oldu. Ludmilla'nın annesi, amma da saçmalık dedi. Çocuklara böyle şeyler yaptırmak doğru değil. Çurka, bir ruble verirsen yaparım dedi. Kostroma kurnazca üsteledi. Yani 20 kapıya yapamazsın öyle mi? Bir ruble de versen yine yapamaz. Laf işte. Veriyorum rubleyi. Hadi bakalım. Çurka oturduğu yerden sessizce kalktı. Çit boyunca ağır ağır uzaklaştı. Kostroma parmaklarını ağzına götürerek Çurka'nın ardından keskin bir ıslık çaldı. Ludmilla ise sıkıntıyla övünecek ne vardı sanki dedi. Ne olmuş yani? Var yok alaycı bir tavırla damarımıza basıyordu. Sizi tabansızlar sizi. Sözde bu sokağın en cesurları olacaklar. İtoğlu itler ne olacak? Aşağılayıcı sözleri onuruma dokunuyordu. Bu şiş göbek oğlandan oldum olası hoşlanmazdık. Çocukları en olmadık işleri yapmaları için ayartmaya çalışırdı. Kadınlar ve genç kızlar hakkında onlara çirkin dedikodular anlatır, kadınlara ve kızlara nasıl takılacaklarını öğretirdi. Onun aklına uyan çocuklar yaptıklarının cezasını çekerlerdi. Her nedense köpeğime düşman kesilmişti. Hayvancağıza taş atardı. Bir seferinde içi iğneli bir ekmek topağı bile vermişti. Ama onun hareketlerinden çok yenilgiye uğrayan Çurka'nın süklüm püklüm oluşuna bozulmuştum. Valyok'a bana ver rubleyi ben giderim dedim. Beni korkutur gibi yaparak parayı yevseyen kunun karısına uzattı. Ama kadın istemem almıyorum diye kestirip attı. Sonra da çekip gitti. Ludmilla da kabul etmedi parayı. Bu durum Valyok'un büstün azıtmasına yol açtı. Tam ondan para mara almaksızın gidecektim ki büyükannem geldi. Konuyu anlayınca parayı aldı ve sakin bir tavırla bana ''Bir battaniye al yanına.'' dedi. ''Sabaha ayaz çıkar.'' İşte kötü bir şey gelmeyecekti başıma. Büyükannemin sözleri içime su serpmişti. Var yok, gün ışıyıncaya kadar mezarın üzerinde oturmamı ya da yatmamı ne olursa olsun hatta ihtiyar Kalin'in tabutun kapağını kıpırdatsa bile yerimden kıpıldamamama şart koştu. Zıplasam bile bahsi yitirecektim. ''Bak ona göre ha.'' dedi Var yok. ''Bütün gece gözüm üzerinde olacak.'' Mezarlığın yolunu tutmadan önce büyükannem beni kutsadı ve öğütler verdi. ''Eğer bir şeyler görür gibi olursan hiç istifini bozma. Azize Meryem duasını okuyayım mı?'' Her şeyin bir an önce olup bitmesi için hızlı hızlı yürüyordum. Valyok, Kostrama ve birkaç çocuk mezarlığa kadar bana eşlik ettiler. Tuğla duvardan tırmanırken battaniye ayaklarıma takıldı, düştüm. Hemen sanki yer beni çekiyormuş gibi ayağa fırladım. Duvarın öbür yanından gülüşmeler geldi. Yüreğim ağzıma gelmişti. Tüylerim diken diken oldu. Dizlerimin bağı çözüle çözüle kara tabutun yanına gittim. Bir ucu toprağa gömülüydü. Öbür ucuysa bir tarafından zorlanmışçasına kısa ayakları üzerinde açıkta duruyordu. Tabutun ucuna oturup çevreye göz gezdirdim. Engebeli mezarlık boydan boya kül rengi haçlarla kaplıydı. Haçların geniş karartıları mezarları gölgelendiriyor, kollarıyla onları kucaklıyordu. Ötede beride ince, cılız kayın ağaçları vardı. Dalları mezarların üstüne kol kanat geriyordu. Gölgeler arasında uzun otlar göze çarpıyordu. Bu salkım saçak ot sürgünleri her şeyden daha korkunçtu. Kilise kocaman bir kar topağı gibiydi. Kımıltısız bulutlar arasında gittikçe belirginliğini yitiren küçük bir ay parlıyordu. Yazın babası, bitli köylünün bekçi çanı tembelce çınladı. İp her çekilişinde çatının kopuk saçağına takılıyor, ağlamaklı bir sesle indiliyor. Hemen ardından da küçük çanın kısa, kuru çınlayışı yükseliyordu. Bekçinin sık sık yinelediği sözler geldi aklıma. Tanrı kimseyi uykusuz bırakmasın. Ortalık korkunç bir ve iç karartıcıydı. Gecenin serinliğine karşın ter içinde kalmıştım. Acaba yaşlı kalenin mezarından çıkacak olursa kendimi bekçi kulübesine atacak zamanım olur muydu? Mezarlığı avucumun içi gibi bilirdim. Kim bilir kaç kez yazla ve diğer çocuklarla burada oynamıştım. İşte orada bir yerde, kilisenin dibinde annem yatıyordu. Henüz herkes uykuya dalmamıştı. Mahalleden şarkılar, kahkahalar geliyordu. Tepelerde demir yollarına kum çıkarılan taş ocaklarının oralarda ya da Katizovka'da bir armonika yanık yanık inliyordu. Hiç ayık gezmeyen demirci Miyako duvarın yanından geçti. Onu şarkısından tanımıştım. Küçük annemizin günahları da kendisi de gibi küçücük. Hiç kimseyi sevmedi babamızdan başka. Yaşamın bu son belirtilerini dinlemek hoşuma gitti. Ama her çan darbesinden sonra sessizlik daha da büyüyor. Bir ırmak gibi çevreye yayılarak her şeyi sarıp sarmalıyordu. Ruhum hafiflemiş, yalnızca ulaşılmaz yıldızların ışıldadığı boş gökyüzü okyanusunda belirsizce eriyip gitmiş, saman alevi gibi sönmüştü. Artık yeryüzünde her şey boş ve ölüydü. Battaniyeme sarılmış, yüzüm kiliseye dönük, tabutun üstünde bağdaş kurmuş oturuyordum. Kımıldadıkça tabuttan gıcırtılar çıkıyor, kumlar hışırdıyordu. Arkamda bir yere bir iki kez bir şeyler düştü. Derken hemen yakınımda bir yere bir tuğla parçası çarptı. İlk önce korktum ama sonra anladım ki Valyok'la arkadaşlarının marifetiydi bu. Korkutmak için duvarın arkasından fırlatıyorlardı. Yakınımda birilerinin bulunması, korkmak şöyle dursun, rahatlatmıştı beni. Annem geldi aklıma. Bir gün beni sigara içmeye kalkışırken yakalayıp dövmüştü. Dokunma bana, demiştim. Hastalandım galiba, içim bulanıyor. Dayaktan sonra ocağın yanına büzülmüştüm. Büyük anneme, ne acımasız çocuk, kimseyi sevdiği yok, demişti. Bu sözler içime işlemişti. Annem ne zaman beni cezalandırsa onun adına utanır üzülürdü. Cezaları pek ender olarak haklıydı. İşlenen suça oranla da çok ağırdı. İnsana acı veren çok şey vardı hayatta. Örneğin duvarın ardındakiler. Burada bu mezarlıkta tek başıma kalmaktan korktuğumu bal gibi biliyorlar. Gel gelelim daha da korkutmak için nedense ellerinden geleni artlarına koymuyorlardı. Şeytan görsün yüzünüzü diye haykırmak istedim. Ama bu tehlikeliydi. Şeytan bunu nasıl karşılardı acaba? Kuşkusuz buralarda bir yerlerde olmalıydı. Kumların içindeki mika parçaları ay ışığında donuk donuk parıldıyordu. Bu bana o gün karda sala yüzlü koyun yatmış, suya bakarken birdenbire gözlerimin önünde beliriveren bir çuprayı anımsattı. Yana yatınca bir insan yanağına benzemişti. küçücük yuvarlak kuş gözleriyle bana şöyle bir baktıktan sonra düşen bir ak ağaca yaprağı gibi titreşerek derinlere dalmıştım. Beleğim gittikçe şiddetlenen bir çabayla olayları yeniden canlandırıyor, böylece inatla beni korkutmaya çalışan düş gücümü dizginliyordu. Şimdi ise sert pençeleriyle kumları eşeleyen bir kirpi gelmişti. Kirpi kendisi gibi küçük, tüylü ev cinlerini anımsattı bana. Ocağın önünde diz çökmüş büyük annemin mırıldanışını anımsadım. Güzel ev cini, şu hamam böceklerini def et. Görünmeyen kentin ardında gün ağarmaya başlamıştı. Sabah ayazı yanaklarımı tırmalıyordu. Gözlerim kapanıyordu. Tor top olup battaniyeyi başıma çektim. Ne olursa olsundu artık. Beni uyandıran büyük annem oldu. Başımda dikilmiş battaniyeyi çekiştiriyordum. Kalk, üşüdün mü? Korkunç muymuş? Evet, ama kimseye söyleme, çocuklara söyleme. Ne diye söylemeyecekmişiz? Dedi şaşkın şaşkın. Korkunç bir şey yoksa iddiayı kazandım diye övünmek de yok. Eve dönerken yolda benimle sevecenlikle konuşuyordu. İnsan her şeyi kendisi gibi görüp geçirmeli yavrucuğum. Her şeyi kendin öğrenmelisin. Sen öğrenmezsen kimse öğreteyim demez. O akşam sokağın kahramanı bendim. Herkes soruyordu.
Korkunçtu değil mi?
Ayrım sonu. Sayfa 41.